Bir Deri Bir Kemik kanalına hepiniz
hoş geldiniz.
Bugün beraber son zamanlarda oldukça popüler olan, hatta Google'da bile arama sayısı 3 kat artan kolajenden bahsedeceğiz. Hemen hemen her yerde her ünlünün böyle kolajen reklamlarını falan görür olduğumuz bu günlerde bence bir değinelim istedim.
Evet, gerçekten bir efsane mi yoksa hani gerekli mi? Hem de bunu anlamış oluruz. Çünkü biliyorsunuz bu ekonomik düzen içinde ticari kaygılar da çok fazla giriyor bu işin içine. Çünkü büyük paylar veriliyor sonuçta satan insanlara. Bunun da altyapısını biliyoruz. Yani hani %50'den daha fazla kar kazanıyor satan kişi.
Bir de tabii şöyle bir şey var. Bu ürünün reklamlarını yapan insanlar da aslında ne kadar alt metin bildiği de tartışılır. Yani biz bu işin içinde olmamıza rağmen bu yayını çekmeden önce detaylı bir araştırma da yaptık. Çünkü çalışmalar sürekli yenileniyor, ürünler kendilerini geliştiriyorlar. O yüzden her ürün kendi ürününün en iyi olduğunu iddia ediyor. Birazcık böyle yeni çalışmalara bakıp da ilerlemek daha mantıklı olacaktı.
Tabii ki, çünkü şöyle, bu kadar bütün sistem konuşurken de ve herkes konuşurken de neyin doğru neyin yanlış olduğunu ve kararın gene size kaldığında anlatmamız gerekli. Çünkü hani sonuçta hepimiz bir şekilde hayatımızda kolajen, şu an belki sen kullanıyorsun, ben hayatımın bir köşesine kullandım. İyi gelip gelmemesi, ne kadar süre kullanacağımız ve ne kadar işe yaradığı önemli bir konu bana soracak olursan. Çünkü hayatımızda çok önemli bir şey kolajen. Yani biz besinlerle çok fazla kolajen alıyoruz.
Şöyle, öncelikle şunu bir anlatmamız lazım. Yani kolajen nedir? Aslında kolajen bir proteindir. Yani çok da vücudumuzda olmayan, vücudumuzun hiç aşina olmadığı bir şey değildir. Hatta cildimizin ağırlığının %70'ini ve vücudumuzda bulunan toplam proteinin de %30'unu oluşturuyor. Yani vücut için işte saçlarımız, cildimiz, tırnaklarımız, kaslarımız, hatta tendonlarımızda bile ciddi bir yapı taşı. Yani aslında ben onu bir duvar gibi görüyorum.
Bir bariyer gibi aslında. Yani
evet.
Yüzü yani aslında en çok da teninden anlaşılıyor zaten insanların. Teninde hemen.
Evet.
Aslında nasıl yaşlanma, biraz sonra daha uzun konuşacağız belki ama yaşlanmayla birlikte kolajen üretiminin azalması, işte o kırışıklıklar, yüzdeki bozulmalar hepsi aslında onun birer göstergesi. Hayatımızın ilk yıllarında daha fazla üretiliyor ve sonra tabii ki her şey olduğu gibi biz yaşlanmaya başladığımız için her şeyin üretiminde azalma oluyor.
Vücutta kolajen sentezinin azalmaya başladığı dönemden itibaren aslında doktorlar tarafından da bazen reçete edilebildiğini görüyoruz. Ortalama 40 yaşından sonra kolajen tüketiminin azaldığı, hatta menopozla beraber kolajen sentezinin iyice düştüğü özellikle kadınlarda görülüyor. Kolajenler genelde iki yöntemle takviye haline getiriyorlar. Bir tanesi hayvan kaynaklı, bir tanesi de balıkların deri ve kemiklerinden yapılan toz halinde kolajenler oluyor. Aslında hangi amaca hizmet ettiği de önemli değil mi Pınar, kolajen kullanırken?
Evet, çünkü şöyle cinsleri var, hep konuşuyoruz, belki siz de duymuşsunuzdur. İşte tip 1, tip 2, tip 3, işte kemik sağlığı için mi değil, yani deri sağlığı için mi, hangi sağlık için kullandığımız oldukça önemli. O yüzden de hani buna önem verirken de hangi türü kullandınız? Mesela örneğin şimdi ben çok önerdiğimi söyleyemeyeceğim, hani direkt öneride bulunmuyorum ama bu ameliyat sonrası, özellikle de bariyatrik cerrahi sonrası aşırı kilo kayıplarında yüzlerde çökmeler, kolajende büyük kayıplar oluşuyor. İşte o zaman özellikle tip 1 ve tip 3'ün önemi çok artıyor. Hani oradaki deri sarkmalarının önüne geçmek için, hani o yüzdeki çökmelerin önüne geçmek için. Bunun gibi diğer şeylerde de buna bağlı olarak hepsine tiplerin şekli değişiyor.
Aslında cilt ve saç için genelde hep böyle tip 1, tip 3 önerilirken eklem sağlığıyla da alakalı tip 2 tüketimi destekleniyor. Fakat bu podcast'ı çekmeden önce okuduğum bir çalışmada şu da destekleniyor son zamanlarda. Yeterli tip 1, tip 3 kolajen aldığında vücut onu tip 2'ye de çevirebildiğiyle ilgili son zamanlarda çalışmalar var. Burada benim ürünlerde baktığım, dikkatimi çeken şey şu oldu. Aslında hep böyle kolajenle ilgili çalışmalarda genelde 5 ila 10 gram arası kolajen alımı hep veriliyor kişilere. Ama bazı kolajen takviyelerini görüyorum. 2 gram, 3 gram az gibi kalıyor. Yani oldukça az kalıyor. Ya da eklem sağlığını desteklemek diye bir motto ile yola çıkan bir kolajende onu gördüm. 1,5 gram kadar bir tip 2 kolajen var. Yani aslında gramajlara da alırken çok dikkat edilmesi gerekiyor. Burada kolajenin işe yaraması için bir ürünün sadece bir kolajen takviyesi olması değil, o kolajen peptidi doğrunda kaç gram olması da bence bir o kadar kıymetli oluyor. Çünkü şöyle oluyor.
Hani çalışmalar diyor ki en az 8 hafta kullanılmalı ki evet, işin etkisini görmeye başlasın. Siz yeterince dozda, yani doğru dozda almıyorsanız bu sefer o da yeterli olmayacaktır. Ama bir de şöyle bir şey var, yani bunun evet biz takviye olarak alıyoruz ama bir yandan da besin kaynaklı çok fazla da tüketiyor olabilir. Yani fazlası toksik değil, yani toksitesi olan bir şey değil. Ama gene de hani bir şeyin fazlası da eğer çok et ürünleri tüketiyorsa, belki işte belki onu da konuşuruz birazdan, çorbalar işte özellikle kemik suyu çorbalar vesaire, hayatında kemik ilikli su çorbalar çok fazlaysa belki hem oradan alıyordur hem de takviye alıyordur. O zaman belki aldığı işte 5 gram değildir de 2 gramdır, o zaman telafi edebiliyordur durum. Ama hani hiç onu da tüketmiyordur. Besin açığı vardır zaten. O zaman sorun yaratıyor olabilir bu durum.
Bir de orada da şu söyleniyor. Mesela bu ilik suları, kelle paçalar, işte sakatat çorbaları. Evet, kolajen bulunduruyor ama bu kolajenin vücuttaki biyo yararlılığının çok düşük olduğu, vücutta parçalanmasının zayıf olduğu da söyleniyor. İşte mide asitiyle
yeterince evet, parçalanmadığı söyleniyor. Ama işte o da soru işareti. Yani belki de o bize yetiyor mu su var. Yani yeterince beslendiğimizde, besin açığımız kalmadığında belki de yetiyor olabileceği de söz konusu. Benim öyle şimdi yurt dışından bir danışanım var. Onlar da kültürel olarak hep böyle şey, neydi onun adı? Kemik suyu normal hayatların içinde var. Aslında bizde de var. Bizde tavuk suyuna, et suyuna çorbalar çok yaygın ama özellikle de Türkiye Cumhuriyetler'de çok daha fazla olduğunu gördüm ben onlara çalıştıkça. Her gün düzenli olarak, yani bu popülariteden bağımsız, ayetteki herkes kemik suyu içiyor. Aa, çok evet. Acil.
Ben şey gördüğümde de çok şaşırmıştım. Yani insanlar direkt onu, sen dediğin gibi içecek
evet,
olarak,
içecek olarak içiyor.
Yavaş yavaş tüketilmeye başlandı. Bu arada benim de yanlış bildiğim şöyle bir şey var. Genelde kolajen takviyelerinde ben hep böyle bir ek olarak sanki hayvansal bir yağ da var gibi hep düşünüyordum. O yüzden hep böyle kullanmaya biraz da mesafeli davranıyordum. Ama düzgün bir kolajen seçerseniz içinde sadece zaten kolajenler, hidrolize kolajen, kolajen peptitler oluyor. Herhangi bir katkı maddesi olmuyor. Yani ona da dikkat etmeniz gerekiyor.
Doğru ürünü almak çok önemli ya. Hani ürün kullanacaksanız doğru ürün. Bir de size kilo yapmaz. Hani herkesin öyle süplementasyonlarla ilgili öyle bir sorunu var ya, kilo alacakmış gibi. Bir yandan şöyle, aldığınız üründe çinko ve C vitamini kolajen sentezinde çok görevli. O yüzden de hani ikisinin de bir arada olduğu bir ürünü de tüketmek çok faydalı bu konuda.
Bir de şu soruluyor. İşte sığır mı yoksa balık kolajeni mi diye. Aslında amino asit dizilimine bakıldığında yapısı ikisinin de birbirinin aynısı. Yani şu daha iyi, şu daha kötü diyemeyiz. Arasında bir fark oluşturmaz. Fakat balıkla o kolajenin elde edilme süreci daha maliyetli olduğu için genelde hep biz de sığır kolajenini kullanıyoruz. Yani ben de kendi kullandığım üründe mesela sığır kolajeni. Ben ilk eklem sağlığı ile ilgili bir araştırma yaptığımda, işte glikozamin, kolajen, o zaman daha bu kadar yaygın şeyler de değildi. Kolajenle ilgili çok fazla şöyle çalışma da var. Özellikle tip 2 kolajenin ağrıyı azalttığı ve uzun, yani uzun vade, şimdi bir ağrı kesici o an oradaki
akut kurtarıcı.
Aynen, akut kurtarıcı. Ama düzenli kolajen kullanımının aslında kişilerde o ağrının giderilmesine daha çok faydalı oldu. Hatta ben anneme de kullanırken işte glikozamin artı kolajenle beraber bir kullanım yapmıştım. Mesela o zaman o glikozaminin vücuttaki etkisinin daha iyi gördüğü, ağrılarının, o yankılarının daha azaldığını da keşfediyordum.
Özellikle bu menopoz dönemindeki kadınlarda herhangi işte ekstrem diyabetik bir durum yoksa glikozaminin bu kemik, ben onunla ilgili bir çalışma okumuştum. Kemik suyunu kaynatıyoruz ya. Aha. Kemik suyunu kaynatmadan önce fırınlayıp işte bir yarım saat fırınlayıp kaynattığımızda 3 işte hani kemik suyunun iliğin çıkması için 4 ile 24 saatten hı-hı. bahsediyoruz. İlk önce fırınlayıp sonra da kaynatıldığında glikozaminin ortaya çıktığından bahsediyor aa. Çalışma. Evet. Yani evet her zaman bunu yapmak ev şartlarında çok mümkün değil ama bazı markalar o kemik suyu takviyelerini, ilikli kemik suyu hı-hı. takviyelerinde özellikle buna dikkat edip bunu aa. Yapan markalarda olduğunu okumuştum o zaman.
Bir de kolajenin bağırsak florasını da güçlendirdiğiyle ilgili bir çalışma var. Çünkü aslında o bağırsaklarımızdaki villüsler de yapı olarak kolajenden meydana geliyor. Ve vücuttaki kolajen ne kadar miktar olarak yeterliyse, fazla demeyeyim ama yeterliyse, oradaki villüslerin yapısı da o kadar sağlıklı oluyor. Ve bu yarı geçirgen bağırsak problemleri, oradaki bağırsaklardaki küçük kaçakların da önüne olması daha da azalıyor. Bunlar tabii yeni çalışmalar. Yani çok da böyle 1000 tane çalışma var değil. Ve onların arasından seçilmiş değil. Ama zamanla bunun
daha iyi görmüş olacağız.
Evet, yani bunun farkını görmüş olacağız.
Aynı zamanda hani kolajenin kemik sağlığı ile ilgili özellikle de kırıklarla ve işte uzun yani sonra ileriki yaştaki kalça kırıklarıyla da pozitif etkisi olduğu çalışmalar var. Bununla ilgili işte tabii kalsiyum ve D vitamininin çok büyük önemi var. Ama onun yanı sıra kolajenin de çok büyük önemi olduğundan ve uzun vadede kemik kırıklarının önüne geçebileceğinden bahsediyor çalışmalar.
Bir tane okuduğum ve benim de dikkatimi çeken şey şuydu. Diyette yani kilo verme sürecinde kolajen takviyesi diye tabii ki yağ yakımına ilişkin bir etkisi yok. Ancak kolajen proteiniyle beraber aslında vücutta hatta bir çalışma onu söylüyor %20 seviyesinde bir iştahta azalma ve enerji kalori tüketiminde bir azalma olduğu. O yüzden de aslında sabah saatlerinde kolajen tüketirlerse kişiler öğlen ve akşamdaki kalori azalımında önemli bir rol oynadığı da söyleniyor.
Acaba şurada benim hep şey aklıma geliyor. Bu kolajen sonuçta bizim temel ihtiyaçlarımızdan birisi. Ama takviye aldınız, hı-hı. ama besinlerle aldınız. Şimdi eksik olan bir şey siz eğer hayatınızda eksik olarak tüketiyorsunuz. O zaman ben hep şöyle diyorum. Bir şey eksik tüketiyorsanız sistem size onu yedirmek için uğraşıyor.
Tabii.
Ama sen sistemi ne yedirmek istediğini o kadar profesyonel değil. O kadar profesyonel anlatamıyor. Belki oradaki besin açığını tamamlıyor ve onun cevabı olabilir. Çünkü aynı zamanda bu kolajenin eksik olması kalp sağlığımız için bile önemli. Sonuçta damar yapısında da olduğu için damar yapısının yani esnekliğinin
kapasitesini de artırıyor. Peki Pınar sana yani tabii ki bizim bir takviye yazma yetkimiz yok ancak bir öneri olarak nasıl bir danışan gelse sen ona kolajen önerirsin? Yani neyden şikayetçi olsa sen ona kullanmayı tavsiye edersin kolajeni?
Yani genelde etmiyorum. Yani dürüst olalım. Ben yani. Bilmiyorum. Beni özellikle soruyor yani. Çünkü bunu etmeyeceğim biliyor. Ama şöyle belki danışan değil de çevremden ya da kendim diye söyleyeyim.
Ha, evet,
yani
tamam.
Kendim diye anlatayım. Ne zaman kolajen tüketme yani hatta kullandım da bir dönem. Benim zaten böyle deri rahatsızlığım var. Yani işte dermatitlerim var, geçmeyen egzamalar gibi sorunlarım var. Ve onlar için de deri yapımında çok önemli olduğu için kolajen ve aldığım kolajen için özellikle de çinko da ve C vitamini de olduğu için açıkçası derim için kullandığım bir dönem var. Ve evet o süreçte de iyi gelmişti. Hı hı. Ama onun dışında da şeyde de kullanabilirim işte. Belki bir yerimde kırık olsa, ne bileyim bir şey neydi eklem sorunum olsa o zaman da kullanabilirim. Hani önemli olan o zaman kullanmak. Çünkü şöyle hani bana göre besinle kapatılamayan durumlarda, ekstrem durumlarda kullanabileceğim bir şey. Peki sen kimler önerirsin?
Vallahi bir kere ben her bir şeyin başına kendimi öneririm. Hatta bugün bu programdan sonra ilk kürümün birinci gününe başlayacağım. Şimdi burada ben kimi öneririm? Bir kere kadınların, buna ben de dahil, çok yüksek miktarda et tüketimi maalesef yok. Yani ben danışanlara zorla biraz bunları tüketirmeye çalışıyorum. Hem maddi olarak, hem tat olarak, hem ulaşılabilirlik açısından biraz güç kalıyor kadınların tüketimi. Erkekler belki o kadar eksikliğini yaşamıyordur ama birinci önerim çok protein tüketmeyi sevmeyen danışanlar için olabilir. İkinci önerim cildinde yaşından daha ileri bir kırışıklık, bir yorgunluk, bir çöküklük gören bireyler için olabilir. Kesinlikle aile geçmişinde bir eklem hastalığı, işte bir romatoid artrit ya da fibromiyalji varsa kişilerde öneririm. İşte bir ortopedik rahatsızlık, spor yapıyor ama sürekli bir ağrısı var. Hani bu tabii ki ortopedik muayenelerden sonrası için bir tedavi değil de bir takviye edici gıda olarak öneririm. Çok saçınız dökülüyorsa, tırnaklarınız çok kırılıyorsa önerebilirim. Ben neden kullanıyorum? Ben hem cilt dokumu biraz daha toparlayabilmek için kullanıyorum. Hem de kemik ağrısı demeyeyim ama kas ağrısı ve eklem ağrısı spor dönemlerinde yaşıyorum. Daha önce de kullandığım için bu sebeple kullanmıştım. O yüzden bir başlayacağız. Bunun bir yayında 50 günü geçirdikten sonra nasıl etkilerim var onu da paylaşırım tabii ki ama yani bunlar doktora danışıp gerekli tedavi önerilerini aldıktan sonra bir yan takviye edici.
Aynen öyle. Bir tutallerini yaptırmışsındır. Hiçbir eksin yoktur. Ve atıyorum saç dökülmen demir eksikliğine bağlı değil de hani bir sebebi yoktur ve sebepsiz dökülüyordur. O zaman işte hani belki daha gönül rahatlığıyla kullanabileceğiz. Çünkü insanlar sadece kolajen içip tüm sorunlarından kurtulmak için. Bazen öyle de oluyor çünkü.
Ya bizim meslekte bile var aslında. Yani sen ben belki çok öyle değiliz ama avuç avuç günlük takviye içen yok. İşte kril yağı içeyim, omega 3 içeyim, şunu içeyim, bunu içeyim. Ya benim düzenli bir düzen de demeyeyim de yani böyle aralarda aldığım bir probiyotik vardır. İşte bir beta glukan vardır böyle çok kalabalık içine giriyorsam. Ve şimdi kolajen hayatımıza girecek. Girdi. Bakalım neler olacak.
O zaman şöyle yani bu kolajen üretimi için ne olmazsa olmaz desek en azından şimdi siz aldınız vücudunuzu ama sentez önemli sonuçta tabii vücudunuzda ki. Sentezlenmesi. Güneş çok önemli yani D vitamininizin eksik olmaması çok önemli. Sonuçta o da sentezde görevli. Uyku çok önemli yani hani uyumadığınız sürece sağlıklı olamazsınız ben bunu hep söylüyorum. Yani uyuyamıyorsanız da bu konuda destek almalısınız. Hani eğer işiniz ya da hayatınızın ya da çocuğunuz doğmuş ve ona bakmıyorsanız vesaire. Ekstrem bir durumunuz yoksa uyku çok önemli. Stres. Bence hiçbir şeye gelmiyor. O stres, işte kırışıklıkları, bizi mahveden şeyler. Çünkü kortizol salınımı, kolajen salınımının maalesef önüne geçiyor. Egzersiz hayatımızın her köşesinde önemli. Alkol, sigarada dikkat edersek aslında kolajen salınımına oldukça destek sağlayabiliriz.
En azından yaşımız gelene kadar o kolajen üretimini bir fiil vücutta aynen devam ettirebiliriz.
Çünkü elbet bir gün yavaşlayacağız. Elbet bir gün yaşlanacağız. Biliyoruz ya. Önemli olan daha güzel yaş alabilmek
evet,
diyelim.
Evet, var olan şartlarda vücudumuzu en iyi şekilde koruyabilmek bence.
Aynen öyle.
O zaman bir sonraki yayında görüşmek üzere diyoruz.
Hoşça kalın.
Bye bye.